olması, erişmesi nasıl olur? Yoksa mümkün, mümkünlükten çıktı mı ki? Bu nasıl olur? Buna imkan var mı? Mümkünün vacibe ulaşması ne demek? Yakınlık, uzaklık, bu yakınlıkta, bu kavuşmada ileri gidiş, geri kalış nedir? Hangi denizdir? Nasıl denizdir o deniz ki? Kıyısı sözdür, dibinden inci çıkar. Sedef bu inciyi nasıl elde eder? Söyle, açık bildir bu denizin dalgası nereye vurur? Külden daha fazla cüzü, hangi cüzüdür? O cüzü arayıp bulmanın yolu nedir? Alem Tanrı'dan ayrıysa, alemin Tanrı'dan ayrı bir varlığı varsa, her şeyin hakikatte var olduğu meydanda. Fakat bunun imkanı olmadığı da sabit. Çünkü birlik aleminde ne birleşme olabilir ne ayrılma. Fakat alemin esasen bir varlığı yoksa, her söylenen, her duyulan şey hayalden ibaret olur. Evveli olmayanla sonradan meydana gelen nasıl oldu da birbirinden ayrıldı? Bu alem ve öbürü Tanrı. Mana eri, sözünde göze, dudağa işaret etmekle ne murat eder? Şarabın, mumun, güzelin manası ne? Meyhaneye düşmek, sarhoş olmak da ne demek? Put, zünnar, gavurluk bu makamda hep hak ise, âlâ değilse o vakit bunlardan maksat ne söyle? Ne dersin, bu söylenen sözlerin hepsi saçma da bunlarda gizli bir hakikat hiç mi yok? Hakikate erişenin mecazla işi mi olur? Onların bu sözleri sırrın da iç yüzüdür. Başka bir şey sanma. Bu müşkülümü kim hallederse ona canımı da bağışlarım, gönlümü de. Evet, bu suallerin cevabını meydana getiren Gülşen Iraz adlı eseri, eserin yazarı dinlemeye başlayalım. Cana düşünmeyi öğreten, gönül mumunu can nuruyla parlatıp aydınlatan Hakk'ın adıyla. İki alem de onun ihsanıyla aydınlandı. Adem'in toprağı onun nuruyla gül bahçesi kesildi. Tanrı öyle bir kudret sahibidir ki bir bakışta Kaf ile Nun'dan iki cihanı meydana getiriverdi. Burada Kaf ile Nun'dan kasıt kün, yani ol emri. Bir andaki oluşumu varlığın. Kudretinin kafı, kaf harfi aynı zamanda kudret sıfatının işaretidir. Kaleme nefes bağışlar bağışlamaz, yokluk levhasında binlerce suret ishar etti. İlahi kudret tahakkuk ettiği anda, ortada hiçbir şey yokken, ilahi esmaların mazharı olan birçok görüntüler meydana geldi. Fakat bu görüntülerin meydana gelişi bir varlık olarak değil, Hakk'ın görmeyi dilemesiyle kendi nazarında oluşan görüntülerdir. Ki buna Hakk'ın kendi kendini seyri diye kastedilir. Ve bu görüntülerin oluşumu ilahi kudrete bağlıdır. Kendi kudretiyle bu görüntüleri meydana getirdi. Ve bu görüntüleri kendinden meydana getirdi. Kendinden meydana getirdiği bu görüntüleri seyreleyen gene kendisi oldu. İki alem de o nefesten meydana geldi. Adem'in ruhu da o nefesten kendini gösterdi. Bu akıl, bu iyiyi kötüyü ayırt ediş, insanda zuhur etti de insan bu suretle her şeyin aslını bildi ve anladı. Surete büründüğü andaki görüntülerdeki varlığında, görüntüleri kendinden meydana getirdi ya, bu görüntüler kendi varlığı. Ama bir surete bürünmenin gereği olarak da o görüntünün gereğini yaşadı o görüntülerde. Kendini değil, meydana getirdiği görüntülerin gereğini görüntülerde yaşamaya başladı. Bu defa kendini muayyen bir şahıs halinde görünce, muayyen bir kayıt halinde görünce, ben neyim ki diye düşünceye dahi daldı.
Görüntü daldı.
Görüntü daldı. Görüntüde kendi daldı. Bunu şöyle de basit bir şekilde izah edebiliriz. Bir futbol maçını düşünelim. Futbolu oynayan insan, kale direklerini yapan, oyunun çeşitli kurallarını koyan, ancak tekmeyle topu götürme, karşısındakinden geçirme ve kaleye atma kuralını koyan insan. Dileseydi bütün bu kuralları koymaz, topu direkt getirir, direğin arasından geçirirdi. Veya hiç direkleri dahi yapmaz, topu elinde taşırdı. Kuralı kendi koydu. Direkleri kendi dikti. Topu ayağımla geçireceğim dedi. Ve ondan sonra da geçirmek için bütün çabasıyla topu koşturmaya başladı. Çünkü oyunun gereği bu. Oyunun gereği bu derken insan kendisindeki maharetleri, özellikleri ortaya koyabilmek için bu oyunu düzenledi. Oyun deyince basit şartlanma diliyle oyun basit ilkel bir şey gibi gelir veya çocuğa hasredilmiş bir şey gibi gelir şartlanma gereği olarak. Halbuki hakiki veçesiyle bakarsan oyunun aslı bireyin veya varlığın kendinde mevcut olan özellikleri, hastaları, eserleri seyredilmesi için aşikara çıkarması demektir. Derse ki bir veli bütün bu alem bir oyundan ibarettir. Bu bütün alemde kendi eserlerini seyretmeyi dilemektir. Yoksa ilkel manada, halkın anladığı manada çelik çomak oynamak gibi bir nesneden bahsedilmiyor burada oyun kelimesiyle. İşte bundan dolayı bir surete bürünüp varlık alemin denilen görüntü aleminde kendi eserlerini ortaya koymaya başladığında suretinin gereği olarak kendini muayyen bir şey halinde görünce ben neyim ki diye düşünceye daldı. Cüz'i alemden külli aleme vardı, oradan tekrar bu dünyaya dönüp geldi. Cüz'i alemde yani bireysellik aleminden evvela kendini buldu, sonra kendi aslına döndü, kendi aslına hakikatini tanıdı, gördü ve sonra tekrar bu alemde yaşantısına devam etmeye başladı. Yani normal şehadet alemindeki yaşamdan fena fillah denilen aslını tanıma görme haline geçti. Daha sonra da baka billah denilen kendi aslını bilerek kendi aslında olarak şu zahir alemin hükümleri içinde devam etti. Dünyayı adeta itibari bir şey gördü. İzafi, sanki var değilmiş gibi gördü. Varlığı yokmuş gibi gördü. Herhangi bir nesneye göre varlığı varmış gibi gördü. Çünkü dünya konduğu isim itibariyle her ne kadar yoksa da dünyanın hakiki varlığı, hakkın kendi varlığı olması hasebiyle dünyanın varlığı inkar edilemez. Dünyanın varlığı hakka isnat edildiği zaman dünya vardır, mutlaktır, gerçektir, hakikattır. Dünya kelimesine bağlı olarak dünyanın kendine has bir varlığı varmış gibi düşünülürse o muhaldir. O zaman dünyanın aslı yoktur denir. Hakka bağlandığı zaman dünyanın mutlak varlığı vardır, hakkın varlığı vardır. Fakat dünya kendi ismine bağlanarak, dünya isminin müsemması olarak varlığı söz konusu değildir. Hak'tan ayrı bir varlığı söz konusu değildir. Sanki bir tek varlık bütün sayılara yayılmıştı, sanki tek varlık bütün sayıları meydana getirmişti. Bunu daha açıklayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dediğimiz zaman, 9 diye bir rakam yoktur kendi başına asalete. Dokuz demek, dokuz tane birin yan yana gelmesi demek. İki demek, bir, bir daha yanına yana gelmiş, iki olmuş. Üç, üç tane birin yan yana gelmesidir. Yani rakam aslında birdir ve tektir. Fakat bu bir rakamı kendi kendini tekrarlamasıyla değişik isimler alır. Ancak aslında hep yine ortada olan bir rakamıdır. Dokuz dediğin zaman dokuz tane birdir. Aslı dokuzu analiz edersen, dalarsan içine dokuzun ne olduğuna, dokuz neymiş diye bakarsan karşında biri bulursun. Dokuz tane tekrarlanmış bir sayıların aslı bir olduğu gibi bu alemdeki tüm varlıkların aslı da birdir. Günümüzdeki bunun şekli ayrı ayrı koltuk, masa, cam, kuş, canlı, hücre ne dersen de hepsinin özüne aslına baktığın zaman atomlar gelir. Atomların aslı da tek protonlu, tek elektronlu çekirdekli olan hidrojen atomudur. Bunun kendi kendine değişik terkiplerle katlanması, değişik isimler alan görüntüleri meydana getirmiş. İşte bu izahıyla, yani tek varlık bütün sayılara yayılmıştı, sanki tek varlık bütün sayıları meydana getirmişti sözüyle bu zat bunu anlatmak istiyor. Halk alemi de o bir nefesten var oldu, emir alemi de. Çünkü aslına giden o nefes yok mu? Gelen de oydu işte. Fakat burada hakikatta ne gelmek var ne gitmek. İyice bir baksan görürsün ki gelmek gitmekten ayrı bir şey değil. Her şey gerisin geriye aslına döndü de görünmeyen şeyler de bir şeyden ibaret oldu, görünen şeyler de. Yani burada gelmek gitmek denilen şeyler aslında o tek zatın kendini seyri olması hasebiyle ne gelmek kelimesinin karşılığı olarak bir geliş var, ne gitmek kelimesinin karşılığı olarak bir gidiş var. Sadece bu tek zatın kendini seyir merhalelerinde kendi kendine koyduğu isimler söz konusu. Ve bu gelme ve gitme tabirleri alemde meydana getirdiği görüntülerin birinin diğerine göre aldığı isim. Ama kendi zatî bakış açısıyla baktığı zaman hepsi bir kül olarak göründüğü için ne gelmek var ne gitmek. Görüntülerdeki meydana getirdiği birimsel izafi şuur yönünden her ne kadar bu tabirler geçerliyse de o görüntülerdeki izafi şuuru benlik mefhumunu kaldırıp da kendi asli hakikatıyla o görüntüde bakış açısını attığı zaman ortaya kül olarak kendini seyreder. Ne gelmek var ne gitmek. Ne kul var ne Rab. Ne yücedir ki o Allah evveline evvel yoktur. Bir nefeste iki cihanın evvelini de ishar etti, ahirini de. Halk ve emir alemi o makamda birleşti. Bir çoğaldı. Çok da azalıp bir oldu. İşte bu ayrı görüş senin vehminden meydana gelen bir şey. Yani çeşitli görüntülere, suretlere büründüğü yerlerde meydana getirdiği var olmayanı var sanma, var olanı da yok sanma duygusundan kaynakladığı çokluk görüntüsü. Eğer ki bu vehim adını alan var olmayanı var sanma, var olanı yok sanma mefhumunu kaldırırsa o görüntüdeki isharından, o zaman kül olarak vahdet denilen biçimde tek müşahede hasıl olur. Bu tek müşahede ezelden ebede kadar bütün alem hakkın varlığı olarak hiçbir isimle tefrik yapılmaksızın müşahede edilir. Ortada başladığı yerden sonra yine oraya kadar dönüp duran tek bir noktadan meydana gelme bir tek hat var. Varlık bundan ibaret. Bütün alem halkı da görünüşte var olan o daireyle beraber dönmekte. Bu yolda peygamberler kervan başlarına benzer, Kervanların kılavuzları onlar. İçlerinde kervan başlarının başı, bu kafilenin reisi de Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dır. O, bu işte hem evveldir hem ahir. Ahad, Ahmet'in miminde göründü. Bu dönüşte evvel, nihayetin ta kendisi oldu. Ahad, Ahmet'in miminde göründü. Ahad kelimesi, ahad, ilahi zatın ahadiyet makamına, salt, kendi kendini bilişi makamına tekabül eder. Ahad ismi, zatın kendinde sadece kendini bilişini tekabül eder ki bu kendini biliş, zatî biliştir. Sıfat yollu biliş dahi değil. Zatî biliş, kendini sıfat yollu bilişe dönmek için mime gerek duydu. Ve ahad kelimesine Arapçadaki ahad kelimesinin yazılışında ah'tan sonra d'den evvel mim konur. Ah'la d arasında mim girdiği zaman okunuş Ahmet olur. Ahad'ın Ahmet'in miminde görünmesi demek ahadiyet makamının, ahadiyet mertebesinin görüntü alemindeki zuhuru Ahmet ismi altında olmuş demek. Ki Ahmet ismi de Hazreti Muhammed'in geçmiş bütün peygamberler tarafından ümmetlerine müjdelenen ismidir. Muhammed ismi sadece bu ümmetin tanıdığı, bildiği isim olmasına karşılık, Ahmet ismi Adem'den kıyamete kadar geçerli olan ve zatî sırrı ifade eden ismidir. Bir kişi bir zata Ahmet ismiyle hitap ettiği zaman, o kişinin kişiliğinin ötesinde Ahmet'i ve Ahmet'te mimsiz olarak Ahad'ı görmesi gerekir. Denizli'deki seyahatte Atasay'ın babası bana Ahmet ölesi dedi. Bana dedim Ahmet demen kolay değildir, kolay olmaz. Hulusi de, Hulusi kolaydır. Tecelliğine uygundur. Fakat Ahmet demek büyük iştir. Bana Ahmet dediğin anda Resulullah'ı ve Resulullah'ın ötesinde zatî hüviyeti göremiyorsan bana Ahmet deme. Ahmet ismi mevcudattaki bütün isimlerin fevkindeki isimdir. Çünkü zat makamına zatî benliğin dile gelişine işarettir bu kelime. Evet, devam edelim. Bu yolun sonu onunla tamamlandı. Halkı Tanrı'ya çağırmaktayım ayeti ona indi. Yani Muhammed Mustafa'ya. Onun gönüller açıcı durağı Cem'ül Cem makamıdır. Yani zatıyla zatını seyretmesi makamıdır Cem'ül Cem makamı. Canlara canlar katan güzel yüzü bu topluluğun mumudur. O ileridedir. Bütün gönüller onun ardında. Canların elleri onun eteğine sarılmıştır. Bu yolda seyreden velilerin ileri gidenleri de duraklarında bir nişane verirler, geri kalanları da. Makam ve derecelerini anlayınca bilenle bilinen hakkında söz söylemişler. Birisi birlik denizine dalıp Enel Hak demiş, yani bu görüntülerde kendi kendini seyretmeye başladığı suretlerden her birinde, kimisinde Enel Hak demiş, öbürü yakınlıktan, uzaklıktan, geminin gidişinden, yürüyüşünden bahsetmiş. Gemiden kasıt beden. Yani bu bedende zahir olan kendini seyir halinin derecelerinden, mertebelerinden söz etmiş veliler. Birisi zahir bilgisini elde etmiş, deniz kıyısının kuruluğunu anlatmış. Doğrudur, denizin kıyısı kurudur. Kuruluktan söz eder. Haklıdır, denizin kuyusunun da kıyısında bulunması hasebiyle kuruluktan söz etmiştir. Doğrudur. Öbürü de denizdeki inciyi ele geçirmiş, kınanmalara sebep olmuş, bir diğeri de inciyi bırakmış, sedeften bahse koyulmuş. Yani biri cüzden, biri külden söz açmış, biri kadimden, biri hadisten söze girişmiş. Herkes hangi şeyin varlığını ortaya koymak için var olmuşsa veya başka bir ifadeyle hak hangi özelliğini zahire çıkartmak istemişse o özelliğini bir görüntü diliyle dile getirmiş. Dolayısıyla her bir özelliğini bir suretle kendisi dile getirmesi hasebiyle her yaptığı haktır ve kendi kemalinden söz etmektedir. Burada bir noktaya işaret edelim. Buradaki her birinin kendi doğruluğunun yönünden. Körün eğrisi doğrudur. İzaha girişelim bunu biraz. Körün eğrisi doğrudur demek şudur. Bir körü açık bir arazide, düz bir yerde bırakır da yürü devam et, doğru karşıya git dersen, o yürür. Fakat sen tepeden bir süre seyredersen, o kendine göre doğru yürümesine rağmen, bir süre sonra çapı belki 50, belki 100, belki 500 metre olan bir daire çizip, aşağı yukarı çıktığı noktaya gelecektir. Çünkü insanın bedeninin fıtri yapısı yürürken bir ayağı diğerinden daima adım olarak azalttığı için olduğu yerde uzun süre içinde daire çizer durumdadır. Dolayısıyla kör gideceği hedefi göremediği için sadece fıtri özellikleriyle hareket etmesi hasebiyle olduğu yerde sürekli bir fasit daire çizer. Bunun dışına da çıkamaz. Körler fasit daireden dışarı çıkamaz. İşte bu sebeple körün eğrisi doğrudur denmiştir. Çünkü kör gerçeği göremediği için, gerçek hedefi göremediği için bedenine tabi olarak doğru gittiğini sanmasına rağmen bir eğri çizerek, bir daire çizip geldiği, çıktığı yere geri dönecek. Ama bir gören kişi fıtri bedenindeki eksikliği basiretiyle, idrakıyla düzeltecek. Her ne kadar bedeninin alışkanlıkları, tabiatının istek ve arzuları onu bedeni etrafında, madde yaşama etrafında döndürmek isteyecekse de o basiret ve idrakıyla hakiki hedefi gördüğü için bedenini dönmek istediği taraftan saptırtacak ve basireti istikametinde hedefine doğru yürütecek. Evet, devam ediyoruz. Biri cüzden küle geçmiş, söz açmış, birisi ise kadim vadisten söze geçmiş. Birisi saçı, sakalı, bıyığı, şarabı, mumu, güzeli anlatmış, öbürü kendi varlığını, kendi zannını söylemiş, bir başkası da puta zünnara dalıp kendinden geçmiş. Her biri kendi oluş kemalatına göre kendi hedefini ortaya koymuş. Bu sözlerin hepsi de söyleyenlerin mertebelerine uygun olduğundan halk manalarını anlamada güç çekmiştir. Bunların manalarını anlamayarak şaşırıp kalan kişinin mutlaka bu ifadelerin manalarını bilmesi ve öğrenmesi gerekir. Hicretin 717. yılı Şevval'inde Horasanlılar tarafından gönderilen ve binlerce lütfa ihsana sahip bulunan bir elçi geldi. Horasan'da her çeşit hüner ve marifette nur kaynağı olan güneş gibi şöhret kazanmış ulu bir zat vardı. Bu zamanda büyük olsun küçük olsun bütün Horasan halkı ona ulu demiş, onun yüceliğini tasdik etmiştir. İşte o cihanın canı, canın gözünün nuru, saliklerin imamı Seyyid Hüseyin'dir. İşte oğlu zat bu manalara dair bir mektup yazarak bilenlere yollamış, mektubunda hakikati işaretlerle anlatan velilerin anlaşılması müşkül olan mecazi şekilde ifade edilen bazı sözlerini şiir halinde yazıp söz bakımından az, mana bakımından geniş bir cihan olan o müşkülleri birer birer sormuş. Elçi mektubu okuyunca bu iş dillere düştü. Mecliste bulunan azizlerin hepsi de bana yüz tuttular. İçlerinden bu manaları bilen ve bizden yüzlerce duyup işiten birisi dedi ki bu mektuba hemen bir cevap yaz. Bütün halk da faydalansın. Ne lüzumu var dedim, ben bu meseleleri risalelerimde kaç defa yazdım. Doğru dedi. Fakat nasıl soruluyorsa öyle yazmanı ve bu sorulara manzum bir cevap vermeni isteriz. Bu hususta hayli ısrar ettiler. Nihayet o mektuba kısa fakat manası geniş, etraflı bir cevap verdim. Kalabalık bir topluluk ortasında ve bir an içinde, düşünmeden, tekrarlamadan bu sözleri söyledim. Artık onlar da lütuflarıyla, ihsanlarıyla ayıbımıza bakmasınlar, kusurumuza kalmasınlar. Herkes de bilir ki ben ömrümde dileyerek, isteyerek şiir söylemeye kalkışmadım. Kudretim vardı, söyleyebilirdim. Fakat pek nadir söyledim. Nesirle birçok kitaplar yazdım ama mesnevi tarzında ve manzum söz söylemedim. Mana aruza kafiyeye sığmaz. Mana öyle her kaba sığışmaz. Manalar harfe girmez. Engin deniz bir kap içine sığamaz. Manaları nesir olarak bile harfe sıkıştıramazken neden bir de onları manzum olarak söylemeye kalkışalım? Bu sözlerle övmüyorum, şükür olarak söylüyorum. Gönül ehline özürler getiriyorum. Şairlikten utanacak değilim ya, yüzlerce yıl geçer de yine Attar gibi, yani Feruddin Attar'ı kastediyor, bir şair gelmez. Şu risalede bu çeşit yüzlerce sır alemi söylesem bile yine sözlerim, sadece Feruddin Attar'ın dükkanından, eserlerinden bir koku getirir. Şu muhakkak ki, şeytanların meleklerden haber çalması gibi çalıp çırpma söz değil bizim bu dediklerimiz. Kendimizden söz ediyoruz, kendimizi anlatıp dile getiriyoruz demek istiyorum. Hülasa mektuptaki sorulara artıksız, eksiksiz ve bir solukta birer birer cevap verdim. Elçi o mektubu hürmetli alıp geldiği yola hareket etti. Burada kendimizden söz ediyoruz derken, bir hakkın kendini tanımasının neticesi olarak, kendi evini, kendi bedenini tanır gibi aleme dair, alemin oluşuşumuna, mertebelere, varlıklara dair sözlerden bahsedenler vardır. Bir de bu bahsedenlerden nakil yollu bahsedenler vardır. Birincisi, haktan ilmini alanlardır. İkincisi de nakil yollu alanlardır. Yani bu birincisinden olduğunu, alemin kendi cübbesi altında mevcut olduğunu, kendini tanıdığı için aleme dair sırlardan söz ettiğini bahsediyor bu zat. Bu sefer mektubu yazmama sebep olan o aziz dost şunu biraz genişlet, söylediğim manaları etraflıca anlat. Onları bilgi varlığından meydana çıkar, apaçık bir hale getir dedi. O vakitler bu mektuba hal zevkine ait bir şeyler katarak genişletmeye mecalim yoktur. Fakat hal zevkini lafla anlatma imkan yok. O halin ne çeşit bir şey olduğunu ancak hale sahip olan bilir. Fakat dini tebliğ edenin sözüne uyup, din hususunda bir şey isteyenin isteğini reddedemedim. O sırlar daha aydın, daha açık bir hale girsin diye, natıkamın dudusu söze geldi. Tanrı'nın lütfiyle, Tanrı'nın yardımıyla hepsini birkaç saat içinde söyledim. Gönül Tanrı'dan bu risaleye biat isteyince, bu bizim gülşenimizdir diye cevap geldi. Madem ki Allah bu Risale'ye gülşen adını taktı, artık onda bütün gönüller aydınlanacaktır elbette. Evet, şimdi geldik birinci sorunun cevabını vermeye. İlk düşünceye daldığım, şaşırıp kaldığım şey şu. Düşünce dedikleri şey nedir? Deniyor. Bana düşünce nedir? Söyle. Bunun manasını anlamak hususunda şaşırdım kaldım, dedim. Düşünce, batıldan hakka gitmek. Cüz'üde mutlak olan küllü görmektir. Yani kişinin tefekkürü, kişinin cüz'ü izafi birimsel görüntüler görmekten, o görüntülerin aslı olan tek varlığı görmeye yönelik bir faaliyet içindeyse, o kişi tefekkür halindedir. Zira burada sorulan şey rastgele bir düşünce hali değil, tefekkür ve daha sonra olan tezekkür halini soruyor. Tefekkür ancak ve ancak kişinin kesret aleminden, çokluk aleminden, izafi birimsel varlıklar görmek halinden tek varlığa yönelip tek varlığı müşahede etmesi haline yönelik faaliyet göstermesinin adıdır. Eğer kendi kendine kaldığın bir anda bu tefekkür içindeysen, senin halin gerçekten tefekkürdür. Yoksa aldatıcı düşünceler içinde sandalın dalgalara kapılmış gidiyordur. İşte bu tefekküre dair kitaplar meydana getiren hakimler, tefekkürü tarif ederken şöyle demişlerdir. Gönülde bir tasavvur meydana geldi mi, önce ona hatırlayış adı verilir. Düşünceye daldığında bu dereceyi aştın mı, düşüncen örften ibaret adını alır. Akıllıca düşünce, bu işi etraflıca düşünüp başarmaya yarayan tasavvurdur. Bilinen şeyler hatırlanır da, bütün bildiklerini hatırlarsan ve zihinde bir tertibe tabi tutulursa, bu bildiklerinin birbiriyle ilişkileri meydana getirilip, tek bir şey meydana getirilmeye çalışılırsa, o zaman anlaşılmayan ve anlaşılması istenen bilinen şey anlaşılır. Kıyasta mukaddem babaya benzer, tali anaya. Neticede çocuk gibidir kardeş. Yani kıyasta ilk ele alınan şey babaya benzer, daha sonra onunla bağlantılı diğer hususlar da babayla birleşen ana gibidir. Ana fikri yan fikirlerle birleştirdiğin zaman çocuk hasıl olur. Ana fikri yan fikirlerle birleştirip de esas neticeyi ortaya koyduğun zaman çocuk, yani ana fikir meydana gelmiş olur. Fakat bir hükme varmak için yapılan bu tertip de mantık verilen nesneyi bilmeye bağlıdır. Bir de şu var ki, hakkın yardımı olmadıkça yapılan tertip ve varılan hüküm ancak taklide uymadır, taklidin ta kendisidir. Ki bu uzak ve uzun bir yoldur. Bırak bu yolu da bir zamancağız olsun Musa gibi asayı terk et. Musa asaya dayanarak gidiyordu. Musa'nın dayandığı asa aklıydı. Kendi üstün aklına dayanarak hakkı bulmaya çalışma halindeydi başlangıçta. Eymen Vadisi'ne gel, ağaç bile sana ben Tanrıyım Tanrı desin. Burada inni en Allah, şüphesiz ki Allah benim ayetine işaret ediliyor. Eymen Vadisi'nden kasıt nefsin hakikatini müşahede etmek. Eymen Vadisi'ne gel, yani nefsinin hakikatini müşahede ettiğin zaman ağaçlar bile sana ben Allah'ım ki benden gayrı yoktur idrakını gösterir, sana aynı olur. Hakikata erişen, her şeyin hakikatini gören, daha varlığa ilk bakışta varlık nurunu ilahi zatı görür. Nefsinin hakikatini gören dedik. Buradaki nefisten gaye, kişinin izafi kendinde gördüğü vehmi benlik duygusu değildir. Alemde ilahi isimlerin zuhurunun kaynağı olan mahal, ilahi nefistir. Sen nefsini görürsen dendiği zaman, bütün bu isimlerin mazharı olan varlığın çıktığı kaynak olan hakiki benliğini görürsün demektir. Eğer nefsini tanırsan Rabbini bilirsinden kasıt, hakiki manadaki külli nefis diye tabir edilen Hakk'ın nefsini, yani kendi öz nefsini görürsen Allah'ın ne olduğunu bilirsin manası burada söz konusudur. Yoksa izafi manada, bireysel manada nefis zaten yoktur. Böyle bir nefsin aslı var değildir. Nefsini bilen Rabbini bilir hadis-i şerifinin manası, senin hakiki nefsin olan Rabbani nefsi bilirsen kendini tanırsın manasınadır. Yoksa öbürkü tamamıyla vehmin meydana getirdiği, bedenini görmekten dolayı bu bedenin kendine mahsus izafi bir benliği var hükmünü çıkartıp kendine bir olmayan yoku varsanma gücünü meydana getiriyor ya vehim. İşte bu vehmin bedeni görüp de bu bedenin de bir nefsi var diyerek benliğe düşmesi halidir. Ki bu nefis değildir kastedilen nefsini bilmekten kasıt. Sen bedenini görmekten dolayı benim bir bu bedenim var, bedeninden dolayı da bir nefsim var hükmünü verdiğin anda vehmine tabi olmuş, yani şeytanın peşine takılmış, hakkı inkara düşmüş olursun. Açıklayabildim mi nefsin ne olduğunu? Devam ediyorum. Marifete sahip olan ve o tertemiz varlık nurunu gören, neyi görse önce Allah'ı görmüş olur. Ben varlıkta herhangi bir nesneyi görmedim ki ondan önce Allah'ı görmüş olmayayım diyen Hazreti Ebubekir'in kastettiği mana budur. Önce Allah'ı görür, sonra Allah'ın bir esmasının mazharı olan sureti görerek o suretin Hakk'ın sureti olduğunu müşahede eder. Bu sözde kasıt budur. İyi düşün, burada bir noktayı daha açıklayalım. Eğer bakış sahibi baktığı mahalde kul isminin manası olarak bir suret, bir varlık müşahede ediyorsa bu şirk ehlidir. Kul ismi bakanın müşahede sahasında bir mana ifade ettiği sürece o görüş şirk görüşünden başka bir şey değildir. Bir görüş sahibi, görüş sahası içindeki herhangi bir mahalli yanlış, eksik, hatalı, kusurlu bir fiil meydana getirmekle itham ettiği veya dile getirmeyip kafasından geçirdiği sürece o kişi şirk ehlidir. Hristiyanların eskiden yapmış olduğu gibi beline zünnar bağlayıp dolaşmaktadır. Fakat bu zünnarı ancak hakikat ehli görür. Ve o kişi de alnını her ne kadar secdeden kaldırmasa dahi daha henüz belinde, sırtında bir kalas bağlıdır. Vücudu rükûa dahi gitmemektedir. Nerede kaldı ki secde ehli olup Müslümanların arasına karışmakta olsun. Devam ediyoruz kitabımıza. İyi düşünce için gönülden her şeyi çıkartmak, gönlü arıtmak gerek. Yani gönülde ayrı ayrı birimler var olduğu yolundaki müşahedeyi engelleyen perdeleri kaldırıp salt hakkı vahid ve hat olarak müşahedeye yer açmak gerek. Hak birisine yol göstermedi mi o adama mantıkla hiçbir kapı açılamaz. Ne tahsili, ne görgüsü, ne bilgisi, ne parası olursa olsun, hak hidayet etmedi mi o perdelilerden olmaya mahkumdur. Çünkü hak orada perdeliliğini ishar etmektedir. Sadece felsefeyle ilgilenen, hikmetleri araştırıp kalan kişi, şaşırıp kaldığından bu alemi ancak imkan alemi olarak görür de, vacibi mümkünle ispata kalkışır. Yani bu alemin çeşitli gerçeklerine dayanarak işte bu alemi meydana getiren bir mutlak var, mutlak zat da var diyerek bu alemi esas alarak hakkı ispat etmeye kalkışır ki yaptığı iş temelden yanlıştır. Çünkü hak vardır ve hakkın görüntüsünden ibarettir alem. Aleme dayanarak hakkı ispata kalkmak tamamıyla olmayan şey üstüne, hayal temeli üstüne mutlak binası kurmaya benzer ki tümüyle bu batıldır. Ve bundan dolayı da vacibin zatında hayrete düşer. Bazen devre saplanır, ters yüzüne gitmeye başlar. Bazen teselsüle kapılır, teselsül de hapis olur gider. Bazen devre saplanır, yani bu alemde İnsanların zaman içinde tekrar tekrar dünyaya gelip gittiğine inanır. Olayların tekrar tekrar devam ettiğine dayanır. Bazen de teselsüle, silsilelere kapılır. Her şeyi bir sebebe bağlar. Sebepler sebebe dayanır, sebepler sebebe dayanır. Neticede hak bu sebepler zinciri içinde kaybolur gider. Aklı hep bu varlıkla uğraşıp durduğundan ayağı da silsileler bağıyla, zinciriyle prangalanmış olur. Her şey bu alemde zıddıyla görünür. Halbuki ise Allah'ın ne benzeri vardır ne de zıddı. Benzeri ve zıddı olmayan şeyi benzeri ve zıddı olanlara kıyasla anlamaya çalışmak batıl. Gerçekleşmesi mümkün olmayan şeydir. Eşi ve benzeri olmayınca da bu durumda akla uyan bir kişi onu nasıl bilebilir? Vacibe örnek olmaz ki. Şu halde mümküne sarılan onu nasıl bilebilir? Mümkün vacibe örnek olmaz. Yani mevcut olanlar varlığın tümüne örnek olmaz. Çünkü mevcut olanlar varlığın sadece bir sureti, bir görünüşü, bir anlık bir eseridir. Onun tam zıddı bir başka eser de meydana getirir. Doğrusu onun tam zıddı başka türlü görüntüleri de ishal eder. Eğer sen bir görüntüye bakarak onun hakkında hüküm verirsen, mutlaka ve mutlaka neticede yanılmış olursun. İşte bu sebepten mümkün vacip örnek olmaz. Ne bilgisizdir akla uyan adam. Ovaya düşmüş, ortalığı aydınlatan parlak güneşi mumla arıyor. Ortada açık seçik kendisi mevcutken hala o yoktur diyerek bir takım eserler bulmaya çalışarak o eserlerden onu bulmaya çalışıyor. Halbuki eserler dediği şey gene kendisi. Eğer güneş bir halde kalsaydı ışığı da bir çeşit olurdu. Fakat bu ışığın onun ışığı olduğunu içle derinin hakikat alemiyle bu alemin arasında hiçbir fark bulunmadığını kimse bilmez bir türlü. Hakikat alemi denen alem, şu içinde bulunan alemin ta kendisidir. Ama perdeli olarak aleme nazar eden, hiçbir zaman bu gerçeği müşahede edemez. Alemi baştan başa Tanrı nurunun ışığı bil. Hak alemde meydanda aşikar olduğu için gizlilik hükmüne sarılmıştır. Meydanda oluşu gizli kalmasına sebep olmuştur. Öylesine açık seçik her an, her yerde, her şekildedir ki bu oluşuyla kişi baktığının, gördüğünün, hissettiğinin, duyduğunun, her şeyin o olduğunu müşahede edemez. Dolayısıyla bu varlığa çeşitli isimlerle hitap edip o isimlerin karşıtı bir varlık verdiği için bu varlığın ötesinde onu daima tahayyül eder, hayale kapılır, arar. Halbuki Hakk'ın nuru ne bir yerden yere gider, ne bir halden bir hale girer, ne değişir, ne bir başka şekle bürünür. Hak hep aynı Hak'tır. Sen alemi daima kendi varlığıyla duruyor sanırsın. Halbuki bu alem Hakk'ın varlığı olarak vardır. Alemin bir varlığı var da bu varlık Hakk'ın varlığıyla kaimdir demek batıldır. Çünkü o zaman aleme bir varlık vermiş olursun. Velev ki bu varlığı Hak'tan dahi alsan. Halbuki alemin hiçbir varlığı yok ve alem diye bir şey yok. Hakk'ın kendine taktığı çeşitli isimler dolayısıyla sen bu isimler perdesinde kalarak ayrı ayrı varlıklar varmış zannına kapılıyorsun ki işte suç olan zan bu. Çünkü ayette şüphesiz ki bazı zanlar var ki onlar suçtur, onlardan kaçının deniyor. İşte o zanla bu kastediliyor. Kimde uzun uzadıya düşüncelere dalan akıl varsa onun önüne pek çok baş döndürecek şeyler çıkar. Ne kadar şaşırır o adam. Bu abes, bu işe yaramaz. Cüz'i, izafi aklın uzun düşüncelere dalması yüzünden birisi felsefeye düşmüş, öbürü hulule inanmış. Birisi illetlere, sebeplere bağlanmış. Bu bunu meydana getiriyor, bu bunu meydana getiriyor, bu bunu meydana getiriyor diyerek Hakk'ı ta ötelere bir yere atmış. Öbürü de bu varlığa Hakk'ın sirayet ettiğine, bu varlık var. Bu varlığa kah Hak geliyor, kah gidiyor. Bu varlığa Hak sirayet ederek bu varlığı ayakta tutuyor. Varlığa bir suret veriyor. Hak da onun içine giren ruh gibi. Sonra ruh çıkıyor, alem boş bir ceset kalıyor falan gibi. Yanlış düşüncelere kapılıp gidiyor. Akılda Hakk'ın nurunu görmeye kudret yok. Yürü onu görmek için başka bir göz ara. Felsefecinin iki gözü şaşı da onun için Hakk'ı bir göremez. Felsefeyle baktığından. Teşbih görmezlikten, körlükten ileri gelir. Tenzihe ait anlayış da tek gözlü olmadan. Teşbih görmezlikten ileri gelir derken şunu kastediyor. Bu varlığı Hak olarak görmek hatadır. Çünkü demin de söylediğimiz gibi varlık yoktur, Hak vardır. Sen varlık vardır, Hak varlıktır, varlık suretine bürünmüştür dediğin zaman gene farkında olmadan yanılırsın. Çünkü salt Hak var. Hak kendini isimlerle bezeyerek ayrı ayrı suretler var zannını meydana getiriyor. İşte dolayısıyla teşbih burada bir noktada kayıtlı kısıtlıdır. Tenzihi anlayışta, ait anlayışta tek gözlü. O da Hakk'ı her şeyden soyutluyor. Bu isimlerle kendini bezeyen Hakk'ı inkar ederek, Hakk'ı ötelerde vasıfsız, cisimsiz, isimsiz, özel bir şekle sokuyor. Bir nevi ötelerdeki bir ilahlaştırıyor. O da oradan yanılıyor. Tenasuh, görüş darlığından meydana çıkar. Onun için küfürdür, aslı yoktur. Yani insanların ruhlarının dünyadan çeşitli zamanlarda gidip tekrar yeni bedenlere bürünerek gelmesi hiç aslı astarı olmayan bir şey. İtizal yolunu tutan anadan doğma kör gibi bütün yüceliklerden nasipsiz. Çünkü o da İtizal yolunu tutanlar da bedene bir irade, bir cüz veriyor. Ve bu beden kendi işini kendi görüyor. Hakkın bu işlere karıştığı yok. Hak da öteden seyrediyor diyor. Hepten bir acayip görüş. Tevhid zevkini tatmayan kelamcı, taklit bulutlarıyla örtülmüş, ortada karanlıkta kalmış. Kelamcı da işin sadece lafını felsefeye dayanarak yapanlar da tevhidin hakikatini tatmadığı için eskilerden gelen taklidi laflarla ömür geçiriyor. Zahir ehlinin iki gözünde de kuru ağrı var. Onlar alemde görünen şeylerden başka bir şey göremezler. Bu zatın, zahir ehlinin iki gözünde de kuru bir ağrı var sözünü Ahmet İlmi Amak Hayal kitabında bir hikayesinde, Aynalı Dede'den gelen bir hikayesinde soğan gözü, gözlerinde soğan cücükleri olanlarla tarif eder. O kitapta o bahsi hatırlamak gerek burada. Onun için Tanrı hakkında az çok söz söyleyenler hep kendi görüşlerini anlatmışlardır. Tanrı'nın zatı ise nitelikten de münezzehtir, nicelikten de, söylenen sözlerin hepsinden de. Şimdi ikinci soruya gelelim cevaplandırmaya. Yolumuzda şart olan hangi düşüncedir? Hangi tefekkür? Bazen ibadettir, bazen günah. Hak sıfatlarını, hakkın nimetlerini düşünmek yolun, tarikatın şartıdır. Fakat hakkın zatını düşünmek günahın ta kendisidir. Allah'ın zatını düşünmek boştur, saçmadır. Eldekini elde etmeye çalışmak bil ki olmayacak bir şeydir. Alemdeki şeyler Allah'ın zatından nurlanan, zatına delalet eden şeylerdir. Fakat zatı onlarla nurlanmaz ki. Senin ben kelimesiyle kastettiğin varlığının aslı Allah'ın zatıdır. Zatı anlamaya, düşünmeye, elde etmeye çalışmaksa muhaldir. Göz kendisinden ayrı olan şeyleri görür. Göz kendisini görmez ki. Gözün kendisini görmesi için ancak aynaya ihtiyacı vardır. İlahi zatın da kendini görmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Kendini görmeye çalışırsa bu muhaldir. Zat sıfatlarını, isimlerinin manalarını müşahede eder. Ama zatın zatı görmesi diye bir şey söz konusu değildir. Ancak esma ve sıfatlarını görmesi kendi zatına delalet ettiği için zatıyla isimlerini ve sıfatlarını görür. Ve isim ve sıfatlar bir zata bağlı olduğu için isim ve sıfatlar yoluyla da zatını müşahede etmiş olur. Bütün alem onun varlığından meydana gelmişken varlığı nasıl olur da alemden görünür? Bütün alem Allah'ın varlığından meydana gelmişken bu zatı, varlığı ayrıca alemden görünüyor diye bir şey söylenemez ki. Yani bir alem varsa ayrıca bu alemden onun varlığı da aksediyor diyelim. Ama bir alem diye bir şey yok ki. Alem diye bir şeyin varlığı yok ki. Var olan onun zatı. Zat çeşitli isimlere alarak, kendine isimleri perde yaparak alem var hükmünü meydana getirmiş. Dolayısıyla sen bu isimlere baktığın zaman eğer isim perden kalkmışsa, isimler perden kalkmışsa direkt hak olarak hakkı görüyorsun. O zaman sen bu alemden hakkı gör denmesi batıldır. Çünkü alem yoktur ki alem görülsün de alemden hak görülmeye başlansın. Eğer ki alemleri görerek ben alemlerden hakkı görmüş olacağım diyen sapmıştır. Kendisi perdelenmiştir ve hakikati görmesine de imkan ihtimal yoktur. Çünkü varlık serapa hakkın varlığıdır
Ve hak kendine çeşitli isimler takarak ayrı ayrı birer varlık ve alem varmış vehmini meydana getirmiştir. Allah'ın zatının nuru görünen şeylere sığmaz. Onun azamet nurları her şeyi kahreder. Aklı bırak da hakla bulunmaya bak. Yarasanın gözünde güneşi görmeye kudret yok. Hak nurunun kılavuz olduğu yerde Cebrail'in sözü mü olur? Ki Cebrail'den kasıt aklı küldür. Melek de hak kapısına yakındır. O yakınlığa erişmiştir ama öyle bir zamanım olur ki Allah'la beraber olurum. Hadisinde belirtilen makama giremez akıl. Orası hakkın kendiyle kendini seyir halidir ki orada artık aklın yeri yoktur, akıl kalkmıştır orada. Hakkın nuru meleğin bile kanadını yakarsa artık bu cüz'i, beşeri denilen akılları haydi haydi baştan ayağa kadar yaktı gitti. Tanrı'nın pek parlak, pek nurlu olan zatına karşı aklın nuru güneşe bakmaya çalışan göze benzer. Göz güneşe bakmaya kalkıştı mı kamaşır, kararır, bir şey görmez olur. Fakat bir bilsen karanlık, zulmet Tanrı zatının nurudur. Âb-ı hayat o zulmet içindedir. Burada kastedilen zulmet zat makamının ifadesidir. Zat makamında bütün isimler ve sıfatlar düşmüş. Zat kendi haliyle kalmıştır ki oradaki ilim cehildir. Ve gerçek kendini buluş o mutlak karanlığa, zulmete. Yani her türlü halin sıfıra inmesi haline bağlıdır. O kara nur ancak göz nurunu alır. Sen de bakışı bırak artık ki bu makam bakış yeri değil. Tertemiz alemin toprakla ne münasebeti var? Yani batın aleminin bedensel algılama araçlarıyla ne alakası var? Mana alemine nüfuz edemez ki göz, kulak, beyin, akıl dediğimiz beynin hasılası, el, dil. Bütün bunlar madde aleminin meydana getirdiği araçlardır. Sen bu araçlarla ancak bu araçların boyutunda mevcut olan şeyleri algılayabilirsin. Bu aracın ve bu varlığın ötesindeki salt mana alemini ancak kendinde mevcut olan mana alemine karşıt düşen yapınla tespit edebilirsin. Ki o da hakkani bir göz denilen gözdür, basirettir. Sen basiretinle kendini hakkı görebilirsin. Yoksa hak doğrusunu daha iyi bilir ya, yüz karalığı mümkün olan şeylerden de iki alemde de ayrılmaz. Yüz karalığından kasıt Allah'ın zatının varlığı. Derviş, iki alemde de yüz karası olan yokluk yok mu? Eksiksiz, artıksız aradığını bulacağın ulu şehir o yokluk alemidir işte. Yani bir isimle kastedilen kendine has özel bir varlığının olmadığını aynel yakin yaşayabilir. Ne diyeyim? Bu nükte pek ince. Apaydın gece, kapkara gündüzün içinde. Hadi, anlıyor. Apaydın gece, kapkara gündüz içinde. Allah'ın zatı, bu varlıkta en zahir olan, zahir dediğin nesne kadar zahir. Çünkü kendisi, ama o açık zahir olan zatı bir isimle perdelemen yüzünden çok ötelerde aramak durumuna düşmüş. O zata kızıyorsun, o zata seviyorsun, o zattan nefret ediyorsun, o zatı yanlış buluyorsun, o zatı hatalı buluyorsun. Ve bütün bu da sadece perdelilik hali dolayısıyla. Alemde hiçbir değişme olmayacak. Eğer olacaksa ancak buradaki perdelilik hali kalkacak. Tecelli eserlerinin göründüğü bu makama dair söyleyecek sözlerim var. Var ama söylememek daha doğru. Güneş kaynağını görmek istiyorsan başka bir göze ihtiyacın var. Çünkü bu baştaki fizik gözde o kudret yok. Yalnız aydın güneşin suya aksini görebilir. Zira güneşin sudaki aksi güneş kadar parlak değildir. Bu yüzden onu görebilirsin. Bu suretle görüşün, anlayışın da birazcık artar. Yokluk mutlak varlığın aynasıdır. Tanrı nurunun aksi yoklukta görülür. Yokluk varlıkla karşı karşıya gelince hemencecik onda bir akistir göründü. Birlik şu çokluk alemiyle zuhur etti. Biri sayarsan çoğalır ya, sayı önce birdir ama saydın mı sonu gelmez. Bahsettiğimiz gibi sayılar çoktur fakat çoklar hep birden oluşmuştur. Ancak sayıları kaldırdığın zaman neticede bir de kalmaz. İşte birin de kalmaması hali zat alemine işaret eder. Yokluk esasen tertemizdir, onda hiçbir şey yoktur. Ondan dolayı gizli hazine yoklukta zahir oldu. Yokluk diye kastedilen salt bir makam, bir yer var da o yokluk bir ayna oldu da onda zat kendini gördü değil. Zatın kendinden başka hiçbir şey yokken, kendi varlığında, tahayyülünde diyelim basit bir şekilde, bu kendindeki manaları seyri hali yokluk alemi kastedilir. Yoksa öyle yokluk diye bir nesne, bir varlık var, bir nesne var değil. Ben gizli bir hazineydim. Hadisini oku da o gizli hazineyi açıkça gör. Yokluk aynadır. Alem o aynadaki akis. İnsan da akseden şeyin gözü gibidir. Aynanın karşısında ki o gözün içinde gizlidir. Aynaya baktığın zaman aynada bir suret ve surette bir göz görürsün. O gözün içinde baktığın aynadaki gözün içinde bakan mevcuttur. Sen aynadaki aksin gözüsün. Aynaya yansıyan varlıktaki gözsün. Hak o gözün nuru, göz bebeği. Hak bu gözle o göz bebeği olan nuru, bu gözle kendi kendisini görür. Anlayacağın, alem insan olmuştur. İnsan da alem. Bundan daha temiz, bundan daha güzel bir anlatış da olamaz. Bu işin aslına iyice bakarsan anlarsın ki, gören de odur, göz de o, görünen de o. Bu durumda gören, görünen, göz diye bir üçleme dahi kalmaz. Kendi kendine kalır. Ancak işte bu ifadeye geldi mi gören, görünen, göz gibi tabirlere bürünmek zorunluluğunu hisseder. Çünkü kendi kendine kaldığı zaman kendi kendini seyir hali vardır. Burada ifade olarak her ne kadar kendi kendini seyir hali gibi bir ikili üçlü bir olay söz konusuysa da kendi kendine kaldığı zaman böyle bir şey söz konusu değildir. Salt varlığın kendi kendini seyridir. Hadis-i Kutsi benimle görür diye de bu manayı anlatmıştır. Ben sevdiğim kulumun görür gözü, işitir kulağı, söyleyen dili olurum hadisi kutsiyi kastederek, hadisi kutsi benimle görür diye bu manayı anlatmıştır. Sen alemi baştan başa bir ayna bil. Her zerrede yüzlerce güneş parlamakta. Bir katrenin yüreğini yarsan, onda yüzlerce arı duru deniz coşar. Toprağın her cüzüne baksan, binlerce insan görürsün. Yani binlerce canlı, hayat, hareket görürsün. Aza bakımından, organlar bakımından, sivrisinek filin aynıdır. İsim bakımından, katre, zerre, Nil'in eşidir. O da su, o da su. Bir habbenin içinde yüzlerce harman var. Bir buğday tanesine bir alem sığmış. Sivrisineğin kanadında bile can var. Göz bebeğinin içinde bile koskoca bir gökyüzü gizli. Yürekteki o kara noktacık küçüklüğüyle beraber iki cihan tanrısının konağı. O noktacıkta iki alem de toplanmış, birikmiş. İnsanı kah şeytan etmekte kah Adem. Bak hele, alemde her şey her şeyle yoğrulmuş, karışmış, birleşmiş, melek şeytanda gizli, şeytan melekte. Bütün ağaç nasıl tohumda mevcutsa, tohum nasıl ağaçtan meydana geliyorsa, her şeyde her şeyle bir. Kafirden mümin meydana gelmede müminden kafir. Bütün devir, günler, aylar, yıllar tek bir noktanın içinde toplanmış, bir an nasılmış. Ezelle ebed birbirinin aynı. İsa'nın gökten inişiyle Adem'in icadı, varoluşu birbirinin içinde. Başladığı noktadan itibaren dönüp duran şu devran binlerce şekle bürünüp görünmekte. Her noktadan bir dönüş başlamakta, yine o noktada bitmekte. Merkez de o, bu dönüşle dönen de o. Bir zerreyi bile yerinden oynatsan, baştan başa bütün alem bozulur gider. Her şey başı dönmüş, hayran bir halde. Bir zerre bile imkan sınırından dışarıya ayak atmamış. Varlıkları kendilerini cüz'ilik alemine hapsetmiş, külli aleme ulaşmakta yese düşmüşler. Yani nesnelerdeki kendilerini izafi birer varlık görme şuuru, kendilerini bu cüz'ilik alemine hapsetmiş, külli aleme ulaşmaktan yese düşmüşler. Evet. Birimlerin kendilerinde vehim gereği var olan varlıkları kendilerini cüz'ilik alemine hapsetmiş, bu yüzden külli aleme ulaşmakta yese düşmüşler. Sanki daima dönmekteler fakat daima da hapis içindeler. Varlıklarından soyunup duruyorlar, daima da varlığa bürünmekteler. Hepsi de daima harekette, hepsi de daima varlık aleminde sakin. Hiçbirinin ne başlangıcı görünüyor ne de sonu. Hepsi de daima kendi varlığını bilmekte. Bu varlıktan hak kapısına doğru yol almada. Sevgilinin cana canlar katan yüzü her zerreyi perde etmiş, her perdenin altında gizli olan o yüz. Perdenin altında gizli olan o yüz derken, yüzün üstünde bir perde var, o perdenin arkasında o yüz gizli değil. O yüz aşikar, perde, bakanın gözündeki isim perdesi, o yüze taktığı isim perdesi, o taktığı isim, ona perde oluyor ve o yüzü o perdenin arkasındaymışçasına bir vehmi meydana getiriyor. Sen alem diye ancak bir söz duydun. Fakat hele bir gel de alemden ne gördün? Onu söyle bakayım. Alem diye bir şey var mı gerçekten acaba? Suret diyorsun. Suretten ne gördün? suret manasından ne anladın ki? Ahiret nedir? Dünya nasıl bir alemdir? Söyle bakalım, Simurg nedir? Kaf Dağı ne? Cennet, cehennem, Araf ne demek? O görünmeyen, o bir günü bir yıl olan alem hangi alem? Alem, bu gördüğün alemden ibaret değil ya. Ayette görmediğiniz şeyler denmekte, işitmedin mi? Gel göster hele. Cabelka hangi alem? Cabelsa şehrinin bulunduğu cihan hangi cihan? Bir düşün bakalım. Doğular, batılar ne demek Kur'an'da? Rabbül Meşrikeyn ve Rabbül Mağribeyn, doğuların ve batıların Rabbi diyor. Çünkü bu alemde bir doğudan bir batıdan başka doğu ve batı yok. Abdullah İbni Abbas'ın Tanrı onlara benzer ve eşit olarak yeryüzünü yarattı ayetinin tefsirinde söylediği sözü bir duy da kendini iyi tanı. Talak suresinin 65. ayetinde Allah öyle bir Allah'tır ki 7 kat göğü ve onlara benzer ve eşit olarak yeryüzünü yarattı. O şüphesiz ki her şeye kadirdir ve şüphe yok, onun bilgisi her şeyi kaplar. Bunu bilesiniz diye emri gökle yer arasında iner buyurulmuştur. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh, ashabtan, peygamberin en takdir ettiği kişilerden, eğer size bu ayetin tefsirini söylesem beni taşlar yahut da kafir derdiniz demiştir. Ve gene aynı zat yıldızları kastederek orada da benim gibi İbni Abbaslar var dediği naklolunmuştur. İşte burada bu noktaya atıf yapıyor. Nasıl açayım ben şimdi? Onun açması bir problem. Daha ileride açarız bunu. Biraz daha ileride başka bir konu gelecek şimdi. Sen uykudasın. Bu gördüklerinin hepsi de hayal. Ne görüyorsan misalden ibaret. Mahşer sabahı uyandın mı? Anlarsın ki gördüklerinin, bildiklerinin hepsi vehimden, zandan başka bir şey değilmiş. Sen uykudasın, bu gördüklerin de hayal. Ne görüyorsan hepsi misalden ibaret demesinin sebebi ne? İşte demin bahsettik ya. Deminki boyutta bu alemde çeşitli isimler verilen ayrı ayrı varlıklar yok ki. Bu ayrı ayrı varlıkları var sanman, senin kullandığın şu beden denilen aracın algılama araçlarına nispetle. Ama bu araçlar değişti mi, bu tespit ettiğin, varsandığın görüntülerin hepsi bir anda ortadan kalkacak. Kalktığı zaman hayal aleminden gerçeğe geçmiş olacaksın. Ya bu bugünden olacak, ya bugünden olmazsa mahşer sabahı olacak. Çünkü bütün bu var kabul ettiğin nesneler hep aracına göre. Halbuki bu araç sana bir numune, bir emsal olsun, bir örnek olsun diye verilmiş. Yani sen hakiki benliğinde sadece şu aracın algıladığı nesneleri değil, tüm varlığı algılayacak, seyredecek özelliğe sahipsin, yapıya sahipsin. Ama sen kendini bu araç sandığın için sadece bu aracın algıladığı nesneleri var sanıyorsun ve onlara özel bir değer veriyorsun ve onlarla kendini kayıt altına alıp bağlıyorsun. Ve kendi kendini hapse, zindana, hücreye sokmuş oluyorsun, farkında bile değilsin. Dolayısıyla bu gördüklerinin hepsi de hayal diyor. Uyandığın zaman, yani kendi asli benliğine geçtiğin zaman, biraz evvel bahsettiğimiz üst boyuta geçtiğin zaman, o zaman haktan başka bir şey göremezsin. Çünkü varlığı kül olarak, tüm olarak algılama durumuna geçer. Ki o varlık da kendi zatî varlığındır zaten. O zaman değişik isimlerle perdelenme hali kalkar ortadan. Varlıkları değişik isimlerle perdeleme hali ortadan kalktığı anda da varlık kül olarak, tek olarak gözüne görünür. İşte bu olmadığı sürece sen uykudasın, ve hayal görmeye devam ediyorsun. Hayali hükümlerle ömrünü geçiriyorsun. Şaşı göz düzeldi de gördüğü hayal ortadan kalktı mı, ayette belirtildiği gibi yeryüzü de değişir, gökyüzü de. Ayet şudur. Fekeşefna anke gıtak ve basarık. İşte bugün gözünden perdeyi kaldırdı, her şeyi olduğu gibi görür duruma geldi. Alem güneşi yüz gösterdi mi, ne Venüs'ün nuru kalır, ne ayın, ne güneşin. O güneşten kayaya bir ışık vursa, kaya bile boyanmış yün kumaş gibi paramparça olur. Şimdi kudretin varken davran, kudret elinden gitti mi bilmişsin, ne fayda. Şu anda bu beyin denen aracı kullanarak kendi aslına yönelebilme imkanın varken bunu yap. Ama bu beyin denen araç, bu beden elden gitti mi, artık o anda bilsen dahi o gözle elde edebilme, o boyuta geçebilme yeteneğini kaybetmiş. Ey baş aşağı çamura düşmüş, ayağı balçığa batmış kalmış adam. Baş aşağı dünyaya yuvarlanmış ve maddeye saplanıp kalmış adam. Sana gönül alemine dair bir şey söyleyeyim mi? Alem senin de, sen aciz kalmışsın. Senden daha mahrum kimseyi kim görmüş? Mahpuslar gibi bir konakta oturmuş, acizlik eliyle kendini bağlamış. Karılar gibi devletten yüz çevirmiş, alçaklık bucağında oturmuş, bilgisizliğinden utanmıyorsun, farkında bile değilsin. Alemdeki erler kanlara bulanmış, sen başını örtmüşsün, dışarıya bir adım bile atmıyorsun. Şu koca karılar dininden, yani taklitlikle yapılan dinden, ne anladın da senin haline göre bilgisizlik caiz oluyor? Kadınların aklı da eksiktir, dini de. Niçin erkekler onların yolunu tutsun? Erkeksen dışarı çık da bak. Önüne çıkana dalıp kalma, geç onlardan. Konaklardan bir an bile dinlenme. Yoldaş, arkadaş, binek kaygısına düşüp bekleme. Halil gibi yürü, Tanrı'yı iste. Geceyi gündüze kat, gündüzü geceye. Yıldızla ay ve yüce güneş histir, hayaldir, aydın akıldır. Sen yolcuysan bunların hepsinden geç, yürü. Daima ben vatanları sevmem de. Yahut da Musa gibi bu yolda ben Allah'ım sesini duyuncaya kadar yürü git. Ama senin varlık, benlik dağın yerinde durdukça Rabbim bana görün nidanın cevabı, sen beni göremezsin sözüdür. Hakikat kehribardır, varlığın saman çöpü. Ortada varlık, benlik vehminden doğan dağın kalmadı mı, yol nedir ki ulaştın gitti. Tecelli nuru varlık dağına vurdu mu, o dağ yoldaki toprak gibi alçalır, ezilir, yok olur. Yoksul bir cezbeye uğradı mı padişah olur. Sultanlık eder de koca dağı bir anda saman çöpü sayıverir. Yürü peygamberin ardına düş de miraca çık. Tanrı'nın büyük ve yüce delillerini seyret. Ümmü Hani'nin konağından çık da beni gören hakkı görmüştür de. Hazreti Resulullah bir gece Ümmü Hani adıyla anılan Zevcesi'nin evinde kalmıştı. Dışarı çıktı, sabahleyin ashab orada oturuyor. Geceki bazı haller neticesinde ashabına nida etti. Şüphesiz ki beni gören hakkı görmüştür. Artık bu sözün manası anlayana göre açık. İki alemden de, dünyadan da, ahiretten de geç. Hakkın yakınlığına eriş, orayı yurt edin. Bu takdirde Tanrı ne dilersen verir. Eşyayı sana gerçeğiyle gösterir. O zaman eşya diye bir şey kalmaz. Eşya da kendi ismi olur çıkar. Canı tecelli nuruna dalan kişiye bütün alem ulu hakkın kitabıdır. Araz bu Kur'an'ın irabına Cevher de harflerine benzer. Mertebeler okunurken sonlarında durulacak ayetler gibidir. O alem içindeki her alemde ayrıca bir suredir. Biri Fatiha, öbürü İhlas. O Kur'an'ın ilk ayeti aklı küldür. Araz sonradan oluşan nesneler. Yani bizim cisimler dediğimiz nesne. Araz Arapçası. İkinci ayet nefsiküldür. Nefsikül nur ayetine benzer. Pek aydındır, adeta kandil gibi. Üçüncü ayet Tanrı arşıdır. Dördüncüsü de kürsü. Belki ayetel kürsüyü okudur. Bunlardan sonra gökler gelir. Gökler bu Kur'an'da seb'ül mesaniye, yedi ayete benzer. Onlardan sonra üç mevlud gelir. Bu üç mevludun ayetleri sayılamayacak kadar çoktur. En son inen ayet de insandır. İşte bu suretle Kur'an insanla tamamlanmıştır. Yani evvela alemin yaratılışı meydana gelmiş, en son meydana gelen suret de insan sureti olmuş ki alemdeki bütün özellikleri kendinde toplayabilecek niteliğe sahip olan beyin. Bütün varlıktan gelen kozmik radyasyonları beyin değerlendirerek hepsinin zübdesi, özü olmuş durumda. Unsurlarla tabiatlara mahpus kalma da onlardan çık. Yani bedeninin meydana bedeninde mevcut olan tabiatlarla bedenini meydana getiren hava, ateş, toprak gibi unsurlarla kendini kayıt altına alarak kendini bu beden, bu varlık sanmaktan kurtul. Tanrı eserlerine bak. Semaların yaratılışını düşün de Hak seni ayetlerinde methetsin. Bak da gör o ulu arş iki cihanı nasıl kaplamış. Neden ona arş dediler? Arşın insanın kalbiyle ne münasebeti var? Neden arş da daima dönmekte kalpte? Neden bir lahza bile durmuyorlar? Gönül sanki şu bütün alemi kaplamış olan arşın merkezi. Gönül sanki şu bütün alemi kaplamış olan arşın merkezi. Gönül merkezdeki nokta gibi arş da onun çevresinde dönmekte. Şimdi şu yedi kat sema malum. Kürsi denilen şey bizim güneş sisteminin içinde bulunduğu samanyolu. Burçlar alemi de dahil tüm samanyolu. Bunun dışında arş kelimesi ise kainattaki tüm madde boyutunu temsil ediyor. Madde boyutu derken buna radyasyon alemi, kozmik ışınlar alemi dahildir. Yani mananın kozmik ışınların da dahil olduğu madde boyutuna dönüştüğü sınır. Mana aleminin başladığı nokta arştır. Arş bütün bu kainatı ihata etmiştir den kasıt odur.
Hakikat-ı Muhammediye mi oluyor?
Hayır. Melekut alemi arş, arşın içindedir. Hakikat-ı Muhammediye ceberut alemidir. Vahdet alemidir ceberut alemi, hakikat-ı Muhammediye. Ceberut aleminin tafsili olan melekut aleminin başladığı noktada arş başlar. İşte gönül arşın merkezi, zübdesi, özüdür dediği hakikat-ı Muhammediye'dir. Gönül kelimesiyle kastedilen mana, kalp kelimesiyle kastedilen mana hakikat-ı Muhammediye'dir. Biraz evvel bahsettiğim, hani zamansız, mekansız, her şeyi hem ihata etmiştir, kaplamıştır, hem de hiç bunlarla alakası yoktur, hem ta kendisidir diye tarif etmeye çalıştığım nesne bu gönüldür, kalptir. Kalp boyutu denilen boyuttur. Ki hakikat-ı Muhammediye de odur.
Demek kelimeyle izah etti
var. Bunlar tabirler, isimler ama.
Gözün dışındaki göz diyelim, sormak istediğin kalp mi dedin?
Kalp derken ama elini buna götürme. Yani bu bedenle bu madde alemiyle alakası yok kalbin. Hakikati Muhammediye denilen varlık. Ey derviş, arş aşağı yukarı bir gün bir gece içinde senin etrafında bir kere döner. Neden şu yuvarlak cisimler arşın hareketiyle harekete gelmekte bir iyi bak. Hepsi de doğudan batıya doğru uyumadan dinlenmeden kendilerinden geçmiş bir halde dönüp duruyorlar. Bu ulu sema, bu arş her gün her gece alemin etrafında bir kere tam bir devir yapmakta. Onun hareketiyle öbür gökler de aynen onun gibi dönerler. Fakat sekiz gök, Atlas dediğimiz bu göğün aksine olarak batıdan doğuya doğru döner. Sekizinci gök, sekizinci kat sema, Zatül Buruç, burçların bulunduğu göktür. Bu semayı kaplayan gök, sanki sekizinci kat semanın kürsüsüdür. Bu gök ne yarılır ne yarığı unluk birleşilir. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan ve başak bu gökte, yani sekizinci kat gökte, yani Zatül Buruç, burçların olduğu gökte, ki ayettir bu Zatül Buruç kelimesinin çıktığı yer, salkım salkım yerleşmiştir. Sonra terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık gene hep bu göktedir. Burada sabiteler 1024 tane denmiştir. Hepsi de kürsüde, yani burçların bulunduğu bu göktedir. Yani bizim Samanyolu'nun dahilinde. Yedinci kat semanın bekçisi Keyvan, yani Satürn'dür. Altıncı kat semanınki ise müşteri, yani Jüpiter'dir. Beşinci kat gökte Mars, dördüncü de alemi bezeyen...